Ayrım 25, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 333, 27. Bölüm. Juan gözlerini her kırptığında sanki onları zımpara kağıdıyla ovaladığı hissine kapılıyordu. O kadar çok kahve içmişti ki ağzı zehir gibi olmuştu. Aldığı ağrı kesicilerin baş ağrısına en ufak bir etkisi olmamıştı. Aynaya bakmasına gerek olmadan yüzünün sanki tüm kanı çekilmiş gibi gözüktüğünü biliyordu. Elini başına götürdüğünde sanki böyle bir şey olabilirmiş gibi saçları bile acıyordu. Her zaman kendisini canlandıran rüzgar, şimdi deniz taksisinin ön camını aşarak titremesine neden oluyordu. Yanında Franklin Lincoln oldukça rahat bir halde arka koltuğa yayılmıştı. Ağzı hafif aralıktı ve horlaması arada bir motor sesini bastırıyordu. Onları 48 saat önce Monte Carlo'ya götüren esnek vücutlu sürücünün izin günü olduğundan yerini başkası almıştı ve Link bu yeni sürücüyle hiç ilgilenmemişti. Juan'ı ayakta tutan tek şey öfkeydi. Linda ve Mark'ın Eddie'nin emirlerine uymayarak İstanbul'u terk etmeden önce Golden Sky'dan ayrılmamalarına duyduğu öfke. Bu iki kaçak yolcu şu anda responsivistlerin gemiye toksinleriyle saldırma planına ait kanıt bulmaya çalışıyordu. Onları ilk gördüğünde geminin hücresine atacak, sonra da kendilerini böylesine görevlerine adadıkları için ücretlerini arttıracaktı. Bir araya getirdiği ekibiyle hep gurur duymuştu ama şimdiki kadar gurur duyduğunu hatırlamıyordu. Yeniden Max Henley'i düşünmeye başladı ve morali tekrar bozuldu. Thomas Severance'dan hala bir cevap yoktu. Geçen her saniye cevap gelmeyeceğine, çünkü Max'in artık yaşamadığına inanmaya başlıyordu. Juan bunu yüksek sesle dile getiremiyordu ve böyle düşündüğü için bile suçluluk duyuyordu. Ama kötümser olmaktan da kendisini alamıyordu. Ivan Kerikov'un süper yatı matruşka liman içine geri döndüğünde Oregon kıyının 2 kilometre açığında demir atmış olarak bekliyordu. Gemisini incelediğinde Juan bazen geminin iyi zamanlarında ne kadar güzel olduğunu hayal ederdi. Çok iyi orantılara sahipti ve baş ve kıçındaki belli belirsiz çalımı ve direklerinin ahşabı ona zengin bir hava veriyordu. Onu yepyeni boyası ve güvertesi tertemiz bir halde yıllarca kereste taşıdığı kuzeybatı Pasifik sularında hayal edebiliyordu. Fakat şu anda ona yaklaşırlarken tüm gördüğü pasla kaplı gövdesi, yamalı boyası ve vinçlerinden bir örümceğin kopuk bacakları gibi sallanan kablolarıydı. Terk edilmiş bir hayalet gemi gibi gözüküyordu ve üzerindeki hiçbir şey, hatta orta yerindeki Matafora'ya bağlı can kurtaran botunun pervaneleri bile parlamıyordu. Gösterişli taksi borda merdivenlerine baştan yaklaştı. Denizin sakinliği ve sürücünün ustalığı sayesinde usturmaça koymaya gerek bile kalmadan merdivenlerin hemen yanında durdular. Juan ayağıyla Link'in ayak bileğine dokundu ve koca adam homurdanarak uyandı.
"Rüyamın yarım kalan yerine dönmem için dua et," dedi ve ağzını kocaman kocaman açarak esnedi. "Angelina Jolie ile aramızda ilginç şeyler olmak üzereydi."
Juan kalkması için Link'e elini uzattı. "Yorgunluktan ölmek üzereyim. Bir daha uçkurumu düşünebileceğimden bile emin değilim." Çantalarını sırtlayıp kendilerini getiren genç kadına teşekkür ettiler ve borda merdivenine adımlarını attılar. Merdivenin tepesine geldiklerinde Juan kendini Everest'i fethetmiş gibi hissediyordu. Doktor Huxley onları karşılamak üzere Eddie Sank ve Eric Stone ile birlikte bekliyordu. Juan'a gözleri sevinçle parlayarak bakıyordu ve neredeyse zıp zıp zıplayacaktı. Eddie ve Stone de gülüyordu. Bir an için Max'ten haber aldıklarını düşündü ama öyle olsa Manila'dan döndüğünde havaalanından aradığı zaman söylerlerdi. Juan güverteye adımını atar atmaz Doktor Huxley boynuna sarılarak
"Juan Rodriguez Cabrio, sen çılgın bir dahisin," dedi.
"Karşı çıkmak haddime değil ama bu seferki marifetim neymiş bakalım?"
Eric İngiltere'de bir üniversitenin çivi yazısıyla ilgili çevrim içi bir veri tabanı buldu. Senin telefonundan e-postayla gönderdiğin fotoğraflardaki yazıları tercüme edebildi. Cabrio Manila havaalanına ulaşır ulaşmaz onları yollamıştı. "Tercümeyi bilgisayar yaptı aslında," Eric alçak gönüllü bir şekilde düzeltti.
"Ben tek kelime eski Sanskritçe konuşamam."
"Sonuç olarak bir virüsmüş," diye araya girdi Julia. "Çıkarabildiğim kadarıyla grip virüsü influenza'nın bir türü. Ancak bilimin bugüne kadar hiç görmediği bir tür. Ebola ve Marburg gibi kanamaya yol açan bir bileşeni var. Şimdi işin en güzel tarafına geliyoruz.
Yannicka dağının doğal bağışıklığa sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü gemi onun yaşadığı yere çok yakın bir yerde karaya oturmuş. Galiba o geminin ilk mürettebatından birinin soyundan geliyor. Juan konuşmaları güçlükle takip edebiliyordu.
Sen neden bahsediyorsun?
Gemi? Ne gemisi?
Nuh'un gemisi tabii ki.
Cabrio bir tepki veremeden Julia'ya baka kaldı. Sonra maçın bitmesi için yalvaran bir boksör gibi ellerini havaya kaldırdı.
Bana her şeyi en başından başlayarak anlatmalısın. Fakat önce bir duşa, içkiye ve yiyecek bir şeylere ihtiyacım var. Hangi sırayla oldukları hiç önemli değil. Bana 20 dakika ver, sonra konferans odasında buluşalım. Morris'e portakal suyu, yarım grapefruit. Benedict usulü yumurta, kızarmış ekmek ve bir de şu tarhun otlu patateslerinden istediğimi söyle.
Neredeyse akşam olmuştu ama vücudu kahvaltı istediğini söylüyordu.
Tam giderken Julia'ya döndü.
Nuh'un gemisi ha?
Julia bir sırrını paylaşmak için sabırsızlanan bir küçük kız edasıyla kafasını salladı.
Bunu duymak istiyorum kesinlikle.
Yarım saat sonra kahvaltısını bitirmiş ve midesindeki ekşimenin yerine doygun bir sıcaklık almıştı. Artık Julie'yi dinleyebilecek kadar enerji topladığını düşünüyordu. Önce çeviriyi yapan o olduğu için Eric'e baktı.
''Evet, seni dinliyorum. En baştan anlat.'' dedi.
''Sizi resimlerin netleştirilmesi ya da çivi yazısına ait çevrim içi veri tabanı bulma ayrıntılarıyla sıkmayacağım. Sonuç olarak ikisini de yaptım. Öğrenebildiğim kadarıyla sizin bulduğunuz yazıtlar oldukça eski.''
Cabrio aynı şeyleri düşündüğünü hatırladı. Stoney'e devam etmesini işaret etti.
Problemi bilgisayara aktardım. Akla yatkın bir şeyler ortaya çıkması için programlarda ufak tefek değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Bu da 5 saatimi aldı. Algoritmalar oldukça karmaşıktı ve bulanık mantığın kurallarını uç noktaya kadar zorladım. Bilgisayar bir kere nüansları öğrenmeye başlayınca iş biraz daha kolaylaştı. Zamanla üzerinden birkaç kez geçip orasını burasını yeniden ayarladıktan sonra tüm hikayeyi ortaya çıkardı.
Nuh'un gemisinin hikayesi.
Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama Gılgamış Destanı 19. yüzyılda amatör bir İngiliz tarafından çivi yazısından tercüme edilmiştir. Bu destana göre İbrani metinlerinde anlatılanlardan 1000 yıl önce dünyada bir tufan gerçekleşmiş. Dünyadaki birçok uygarlık kendi tarihlerini anlatmak için tufan efsanelerine başvurmuştur. Antropologlara göre tarih boyunca insanlar kıyılarda, nehir ve göl kenarlarında uygarlıklar kurduğu için sürekli bir tehdit olan sel ve su baskınları, krallar tarafından dersler çıkarılacak masal ve hikayeler de insanları hizaya getirmek için kullanılmıştır. Eric metal çerçeve gözlüklerini düzelterek devam etti. Kendi adıma tsunamilerin bu tür birçok hikayenin ortaya çıkış sebebi olduğunu söyleyebilirim. Yazılı bir dil olmadan hikayelerin sözlü olarak ve yeni eklemelerle aktarıldığı dönemlerde, örneğin bir iki nesil boyunca anlatıla bir köyü yutan dev dalgalar, bütün dünyanın sular altında kaldığı bir olay haline gelebilir.
Aslında, Cabrio Eric'i durdurdu.
Dersi sonraya sakla ve ne bulduğunu anlatmaya devam et.
Ha tabii, özür dilerim. Hikaye bir selle başlıyor ama ani bir su baskını ya da şiddetli yağmur sonucu değil. Tabletleri yazanlar deniz suyunun nasıl yükseldiğini anlatmışlar. Günde 30 santim yükseldiğini tahmin ediyorum. Komşu köylerde yaşayanlar daha yüksek yerlere çıkmışlar. Ama bizimkiler bu yükselişin durmayacağına inanmışlar ve hayatta kalmalarının tek yolunun bir gemi inşa etmek olduğuna karar vermişler. Bunun İncil'de yazıldığı kadar büyük olmasının imkanı yok. Çünkü o zamanlar öyle bir teknoloji yoktu.
Öyleyse burada bahsettiğimiz şey Nuh ve onun gemisi değil.
Hayır, yine de benzerlikler çarpıcı. Bu yüzden bu olaydan sonra hayatta kalanların anlattıkları şeyler Gılgamış ve İncil'deki hikayelerin temelini oluşturmuş olabilir.
Bir zaman aralığı verebiliyor musun?
Milattan önce 5500.
Fazla kesin bir rakama benziyor.
Çünkü bu tabletlerde anlatılana tıpatıp uyan bir sel felaketinin fiziksel kanıtları var. Bugün İstanbul Boğazı olarak bildiğimiz yerdeki toprak set çökerek o zamana kadar Akdeniz'den 500 metre alçak bir iç deniz olan bölgeye suların akın etmesine sebep olmuş. Şimdi buraya Karadeniz deniyor. Su altı insansız araçları kullanan deniz arkeologları çok eskiden deniz kıyısı olan yerlerde yaşam olduğuna dair bulgular ortaya çıkarmışlar. Çöküntünün dolması 1 yıldan fazla sürmüş. İstanbul Boğazı'nda oluşan dev çağlayanın yanında Niagara'nın şırıl şırıl akan bir dere gibi kalacağını söylüyorlar. Cabrio hayrete düşmüştü. Hiç bilmiyordum. Bunlar son birkaç yılda doğrulanmış. Bir zamanlar bu olayın İncil'de anlatılan büyük tufanın kaynağı olabileceği hakkında çok fikir ileri sürülmüş. Ama hem bilim insanları hem de teologlar bunun doğru olmadığı konusunda hemfikir olmuşlar. Öyle anlaşılıyor ki bu bulduğumuz şeyden sonra tartışma yeniden alevlenecek. Ama bir dakika dedi Juan. Bir anda bir şey dikkatini çekmişti. Bu tabletler çivi yazısıyla yazılmış. Bu yazı Mezopotamya ve Samarya'da ortaya çıkmadı mı? Karadeniz'le ne ilgisi var? Dediğim gibi bu en eski yazı biçimlerinden biri ve büyük bir olasılıkla Karadeniz bölgesinden göç eden kavimlerce güneye taşınmış ve orada yaşayanlar tarafından kullanılmış. Bana güvenin başkan, bu tabletler antik çağlarla ilgili tüm inanışları kökünden değiştirecek. Sana inanıyorum, devam et. Tamam, işte bu kıyı köyünde yaşayanlar suyun yükselişinin asla durmayacağına inanmışlar. Dediğim gibi suyun dolması ve Akdeniz'le aynı hizaya gelmesi bir yıl sürmüştü. Bu nedenle bu sonuca nasıl varabildiklerini anlamak mümkün. Ayrıca çok sayıda hastalıkla boğuştukları da anlatılıyor. Doktor Huxley araya girdi. Bugünkü mülteci topluluklarında gördüklerimize benzer şeyler olmalı. Dizanteri, tifüs ve kolera türü hastalık. Eric hikayesine kaldığı yerden devam etti. Toplu göçe katılmayı reddeden bu insanlar köylerindeki bütün evleri yıkarak parçalarını köyde yaşayan 400 kişinin tamamını alacak büyüklükte bir gemi yapmakta kullanmışlar. Boyutlarını vermemişler ama ahşap gövdenin ziftle kalafatlandığını ve sonra bakırla kaplandığını anlatmışlar. İşte bu bakır çağının başlangıcıydı. Bu bölgenin bakır madeni açısından zengin bir yer olması gerekiyordu. Böylece bu büyüklükteki bir geminin tüm gövdesini kaplayacak kadar bakır bulabilmiş olsunlar. Gemiye inek, domuz, koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanları ile tavuk ve bir ay yetecek kadar yem almışlar. Bütün bunları alabilecek bir geminin bence yaklaşık 90 metre boyunda olması gerekir. Bilgisayar da aynı fikirde zaten. 97 metre uzunluk ve 13 metre genişlik hesap etti. Muhtemelen 3 güvertesi vardı. En altta hayvanlar, ortada erzak ve en üstte de köylüler. Peki neyle yol alıyorlardı?
Yelkenlerle.
Cabrio elini kaldırdı. Yelken bu konuştuğumuz zamandan 2000 yıl sonra ortaya çıktı. Eric toplantı masası üzerindeki dizüstü bilgisayarını Juan'a yaklaştırıp bir ekran açtı. İşte bir tercümesi. Güverteye saplanmış iki ana direk arasına rüzgarı yakalamak için hayvan derileri gerildi. Juan'a baktı, bana yelken gibi geldi. Vay canına, devam et.
Sular sonunda gemiyi yüzdürecek yüksekliğe ulaştı ve yolculukları da böylece başlamış oldu. Bu biraz çelişkili çünkü yolculuklarına sular dengelenmeden hemen önce başlamış olmalı. Yoksa Karadeniz'e ulaşamazlardı. Her neyse, denizde bir aydan çok daha uzun bir süre kalmışlar. Karaya çıkmak istedikleri yerlerde ya içme suyu bulamamışlar ya oralarda yaşayanlar gemiye saldırmış. 5 kameri ay, sayısız fırtına ve kaybedilen 20'ye yakın yolcudan sonra gemi sonunda karaya oturmuş ve tüm çabalarına karşın kurtaramamışlar.
Nerede?
Bölgeyi kayalar ve buzlardan oluşan bir dünya olarak tarif etmişler. Julia öne eğilerek Juan'ın bakışlarını yakalamaya çalıştı. Bu noktada Eric ve ben tümden gelimli bir mantık yürüttük.
Tamam, neresi?
Kuzey Norveç.
Neden Norveç?
Eric cevap verdi. Bu tabletleri Japonların 731. biriminin biyolojik silahları geliştirdiği tesiste buldunuz. Japonlar kitle katliamları için kimyasal silahları tercih eden müttefiklerinden farklı olarak bu tür araştırmalara çok istekliydiler.
Nazileri mi kastediyorsun?
Başka kim onlara bu tabletleri vermiş olabilir?
Juan gözlerini ovuşturdu. Bir dakika, atladığım bir şey var galiba. Neden 731. birim eski çağlara ait bir gemiyle ilgili yazıtları istesin ki?
Hastalık dedi Julia. Karaya çıktıktan sonra gemide başlayan salgın. Bu tableti yazan kişi hastalığı da ayrıntılarıyla anlatmış. Söyleyebileceğim kadarıyla bulaşıcılık açısından gribe eşdeğer hava yoluyla bulaşan kanamalı ateşli bir hastalık. Kendi kendine yok olmadan önce nüfuslarının yarısını öldürmüş. İlginç olan ise sağ kalanların sadece küçük bir kısmının bir daha çocuk sahibi olabilmeleri. Çok azı oranın yerli halkıyla çiftleşerek çocuk sahibi olmuş ama virüs bu insanların çoğunu kısır bırakmış.
Eğer Japonlar Çin anakarasını pasif hale getirmek için bir yöntem arayışı içine girdilerse dedi Eric, böyle bir hastalıkla kesinlikle ilgilenmişlerdir.
Julia ile benim tahminim, Almanların Japonlara tabletlerle beraber teknede ele geçirdikleri mumyalaşmış cesetleri de vermiş olduğu yönünde. Hah, şimdi anladım. Eğer Japonlara bu tabletleri Almanlar verdiyse, siz de Almanların 1940'dan başlayarak Norveç'i işgal ettiğini düşünerek bunları Norveç'te bulmuş olmaları gerektiğini tahmin ediyorsunuz. Evet, kaya ve buzlar ülkesi. İzlanda veya Grönland'ın bazı kısımlarını tarif ediyor olabilir. Fakat Almanlar bu yerleri hiç işgal etmediler. Finlandiya Rusların eline geçti ve İsveç savaş boyunca tarafsız kaldı. Bizim tahminimiz Norveç muhtemelen kuzey sahillerindeki fiyortlar. Bu bölge hem tamamen keşfedilmemiş hem de nüfus yoğunluğu çok düşük. Bir dakika Julia, sen bana güvertede Jan Nicke'nin bu hastalığa karşı bağışıklı olduğunu söylemiştin. Ne kadar düşünürsem düşüneyim, neden Golden Dawn'daki herkes ölürken onun hastalığa yakalanmadığı konusuna kesin bir cevap bulamadım. Tabletlerde anlatılan hastalık havadan bulaşıyor ve eğer responsivistlerin geliştirdiği yeni virüsün temeli bu hastalığa dayanıyorsa, bu durumda o da oksijen desteğine rağmen diğer herkes gibi bulaşıcı virüs dolu aynı havayı solumuş olmalı. Ancak eğer Jan Nicke'nin atalarından biri bu hastalığı geçirip sağ kaldıysa, o zaman onun DNA'larında bu hastalığın antikorunun kodlanmış olma ihtimali hayli yüksek. Onun Norveç'in kuzeyindeki küçük bir köyden gelmiş olması da bizim tezlerimizi destekliyor. Bunu test edebilir misin? Eğer virüsün bir numunesi olsaydı elbette ederdim. Cabrio esnemesini bastırmaya çalıştı. Özür dilerim, uyumam lazım. Sanırım bulmacanın bir parçasını hala atlıyoruz. Almanların tekneyi bulduğunu ve tabletleri tercüme ettiğini varsayalım. Bu korkunç hastalığı öğrendiler ama bu onların ilgisini çekmedi. Fakat Japon dostları ilgileniyordu. O yüzden Japonya'ya, daha doğrusu Filipinler'de 731. birimin deneyler yapmakta olduğu bir adaya gönderdiler. Virüsü kusursuz hale getirip getirmediklerini bilmiyoruz ama başaramadıklarını varsayabiliriz. Çünkü tarih kitaplarında böyle bir hastalıktan hiç bahsedilmiyor. Julia ve Eric başlarıyla onayladılar. Responsivistlerin bu işe el attığı sonucuna nasıl ulaştık? Japonlar 60 yıl önce beceremediyse, Severance ve çetesi nasıl başardı peki? Biz de aynı şeyi düşündük dedi Eric, fakat liderleri Lydell Cooper'ın önde gelen bir hastalık araştırmacısı olması dışında bir ucuna ulaşamadık. Japonların savaş sırasında kullandığı tesisi kullanmışlar. Bu yüzden virüs hakkındaki araştırmalardan haberdar olduklarını varsayıyoruz. Sadece nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Bir sonraki soruda neden dedi Juan. Virüsü ya da onun bir türevini Golden Dawn'daki herkesi öldürmek için kullandılar. Şimdi bununla ne yapmayı planlıyorlar acaba? Eric'in cevap vermesini beklemeden devam etti. Aşırı nüfusu dünyanın başındaki en büyük dert olarak gördüklerini biliyoruz. İnsanlığı ya da büyük bir kısmını yok edebilecek bir virüsü serbest bırakmak, dünyayı bir daha hiç toparlanamayacağı bir kaosun ortasına atar. Bu bir kıyamet silahı olur. Ya umursamıyorlarsa dedi Eric, yani demek istediğim ya gerçekten uygarlığın çökmesini istiyorlarsa... Bunlar hakkında araştırma yaptım. Rasyonel insanlar değiller. Literatürlerinde karanlık çağlara dönmekten hiç söz etmiyorlar. Ama yine de bunu amaçlıyor olabilirler. Belki de sanayileşmenin sona erip insanlığın tarım toplumuna dönmesini istiyorlardır. Neden yolcu gemilerine saldırıyorlar diye sordu Juan. Neden virüsü yeryüzündeki her büyük şehirde salıvermiyorlar ve işi bitirmiyorlar? Eric cevap vermek üzere ayağa kalktı ve sonra ağzını kapattı. Verecek bir cevabı yoktu. Juan ellerini masaya dayayarak ayağa kalktı. Bakın arkadaşlar, bütün çalışmalarınız için hepinize minnettarım ve bunun responsivistlerin son hamlesini öğrenmemize yardımcı olacağını biliyorum. Fakat kendimi hemen yatağa atmazsam şimdi burada uyuyakalacağım. Eddie'ye bütün bu olanlarla ilgili olarak bilgi verdiniz mi? Elbette dedi Julia. Tamam, ona Overholt'u aramasını ve tüm hikayeyi anlatmasını söyle. Bu noktada ne yapabilir bilmiyorum ama Sia'nın da devrede olmasını istiyorum. Mark ve Linda yakın zamanda iletişim kuracaklar mı? Eric lafa girdi. Yanlarına uydu telefonu almadılar. O yüzden Golden Sky'ın denizden karaya telefonunu kullanmak zorundalar. Linda bir sonraki temaslarının, saatine bakarak, 3 saat içinde olacağını söyledi. Onlara hemen gemiden ayrılmalarını istediğimi söyle. İsterlerse bir can kurtaran botu çalsınlar ya da korkuluklardan atlayıp kaçsınlar. Anlaşıldı efendim. Juan'a göre başını yastığa koyduğu anda çalmıştı telefon.
Cabrio.
Dili ağzına yapışmıştı ve perdenin kenarından sızan alacakaranlık ışıldak gibi geliyordu ona.
Başkan, ben Hali. Sanırım harekat merkezine gelerek bunu görmeniz gerek.
Ne oldu dedi Cabrio. Telefonu kulağıyla omzu arasına koymuş ve bacaklarını yataktan dışarı sarkıtmıştı. Böylece takma bacağına ulaşabildi.
Elf bandından çağrı alıyoruz.
Dipnot Elf ekstra düşük frekans. Bu bizim donanmanın denizaltılarla konuştuğu aralık değil mi?
Artık değil. Kullandıkları iki verici birkaç sene önce söküldü. Üstelik onlar 76 Hz üzerinden yayın yapıyorlardı. Bu ise 105'ten geliyor.
Kaynağı neresi? Juan pantolonunu giymeye uğraşıyordu.
Yerini tespit edecek kadar sinyal alamadık. Ayrıca ekstra düşük frekans yayınlarının doğası gereği hiç bulamayabiliriz.
Tamam, şimdi ilgimi çekmeye başladın. Birkaç dakikaya oradayım.
Juan giysilerinin kalanını hızla üzerine geçirdi. Çorap giymeyi boş verip kısa bir süre dişlerini fırçaladı. Saatine göre 3 saattir uyuyordu. Oysa ona 3 dakika gibi gelmişti. Harekat merkezine girmek Cabrio'ya her zaman enerji vermişti. Gösterişli tasarımı, bilgisayarların sessiz uğultusu ve bu odadan kontrol edilen güç sadece Oregon'un devrim yaratan motorları değil, geminin bir anda devreye girebilen müthiş ateş gücü hep etkilemişti Cabrio'yu.
Hali elinde buharı tüten bir kahve fincanıyla bekliyordu.
Cabrio şükranlarını mırıldanarak aldı ve hemen bir yudum içti. İyi geldi diyerek fincanı Hali'nin monitörünün yanına bıraktı. Ne bulduğunu göster şimdi bana.
Bildiğiniz gibi bilgisayar her frekans yelpazesini otomatik olarak tarıyor. Elf düzeyinde bir sinyal aldığında kaydı durdurmuş ve kelimeyi tanıyınca bana haber verdi. Buraya geldiğimde o ana kadar gelen mesajın bu olduğunu gördüm.
Düz ekranını yatırarak Cabrio'nun da görmesini sağladı. Ekranda tek kelime yazıyordu. Oregon.
Bu kadar mı? Juan uğradığı düş kırıklığını belli etmemeye çalıştı.
Elf dalgaları inanılmaz derecede uzundur. 3000 kilometreyi geçerler. Bu uzunlukları sayesinde dünyayı dolaşıp okyanusların derinliklerine erişebilirler. Temel olarak bir elf vericisi dünyayı bir anten gibi kullanır. Kötü tarafı bir şey göndermenin çok uzun zaman almasıdır. Denizaltılarda cevap veremezler çünkü kendi vericileri yoktur. Bu yüzden donanma kullanmaktan vazgeçti. Sözün kısası çok verimsizdi.
Bir denizaltı neden elf sistemi taşıyamıyordu? Hatırlayamadım.
Antenin kendisi yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda. Sinyalin kendisi 8 watt olsa bile bir denizaltının reaktörlerinin üreteceğinden daha fazla elektrik tüketir. Ama asıl sebep antenin kurulacağı yerin çok düşük bir yer iletkenliğine sahip olması gerekir ki radyo dalgalarını yakalamasın. Dünyada elf bandından yayın yapabileceğin çok az yer var ve denizaltılar kesinlikle bunlardan biri değil.
Kayda geri dönecek olursak diye devam etti Ali. Dün akşam saat 10'da aynı frekansla başka bir elf yayını olduğunu fark ettim. Gelişi güzel dizilmiş 1 ve 0'lardan oluşuyordu. Bir şifre ise çözmesi için ana bilgisayara gönderdim ama pek umudum yok.
Halil'in ekranında bir I harfi belirdi. 60 saniye sonra onu T harfi izledi.
Diş çekmekten beter bir şey bu dedi Juan. Bizden başka kimde elf anteni var?
Sadece Sovyetler. Tek kullanımları derin sulardaki denizaltılar ve çok büyük mesafeler. Kurmak için başka bir sebep de yok zaten.
Bu durumda bizimki söküldüyse Ruslar olmalı. Bunun bizim Kerikov'u dinlememizle bir ilgisi var mı acaba?
Bir dakika içinde öğreneceğiz dedi Hali, sonra değiştirdi. Belki 10 ya da 15 dakika.
Böylece dakikada bir harfin ekranda belirmesini beklemeye başladılar. O ana kadar Oregon Benma yazısı belirmişti. Bir sonraki harf geldiğinde Juan bir süre ekrana baktı ve bir zafer çığlığı koparttı. Gelen harf X'ti.
Ne oldu diye sordu Hali.
Max bu, kurnaz piç kurusu, bizimle elf bandından haberleşmek için bir yol bulmuş.
Hali aniden küfretti. Ekranda bir başka pencere açarak Jill Martel'in ofisindeki ses kaydının dökümünü getirdi.
Nasıl daha önce fark edemedim? Kızgın bir halde kendine söylendi. Ekranında açılan sayfaya bakmaya başladı.
Ben Bill mi? 1.23. Evet, 3.57. Donna Sky hakkında 1.17. El Efe'yi harekete geçirin 0.24. Anahtar 1.12. Yarın 3.38. Gerekmez 0.43. 1 dakika 6.50. Hoşça kal 1.12.
Neyi kaçırıyorum diye sordu Juan.
Dördüncü kelime kümesi el-efe'yi. Doğrusu el-efe'yi değil, el-efe'yi olacak. El-efe'yi harekete geçirin. Responsivistlerin kendi el-efe vericileri var. Ne halt etmeye peki diye sordu Huan. Sonra da cevabı yine kendisi verdi. Eğer bir yolcu gemisinde toksini salıvereceksen, bir elf vericisi saldırıyı tüm gezegende aynı anda başlatmanı sağlar. Cabrio Max'in mesajının yavaşlığından dolayı sabırsızlanmaya başlamıştı. Ancak hala çok uykusuzdu ve dikkatini tamamen veremiyordu. Hali, ben kamerama gidiyorum. Her şeyi alınca beni uyandır. Ayrıca yayının tam yerini de tespit etmeni istiyorum. Bu her şeyden öncelikli bir iş. Eric'i de al, sana yardım etsin. Sonra bilgisayara dönüp sanki Max kendini duyuyormuş gibi seslendi. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum dostum. Ama sen müthiş bir adamsın.
25. ayrımın sonu. Sayfa 345.